Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve mealiyle başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razigin kıraatiyle dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba aleykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Sadakallahu aliyyul azim.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden ben yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 18 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 21 Mart 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eşer'le birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Nevruz sofrası, İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve neşe, mutluluk, dini, İslam adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Hicri Şemsi 1401 yılını üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı yıl olarak adlandırdı. İran'dan 75 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleşti. Amerika, Türkiye'ye S-400 sistemini Ukrayna'ya devretme önerisinde bulundu. Ukrayna'nın başkentinde çok sayıda patlama meydana gelirken Zelenski 3. Dünya Savaşı dedi. Rusya, Ukrayna'daki Amerikan biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili uyarıda bulundu. İşgal altındaki Kudüs'te 2 Siyonist asker yaralandı. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene 1401 yılını üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı yılı olarak adlandırdı. 1401 İran yılını başlaması nedeniyle dün bir mesaj yayınlayan Ayetullah Hamene'yi Nevruz ile İmam Zaman Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü büyük İran halkı ile aynı fikirleri paylaşan tüm halklara ve özellikle şehitlerin aileleri, gaziler, fedakarlar ve halka bilim, sağlık, güvenlik ve direniş alanlarındaki çeşitli hizmet sunan kişilere tebrik ederek yeni yılı üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı yılı olarak adlandırdı. Ayetullah Hamene'yi geçen 1400 yılını inişli çıkışlı bir yıl olarak değerlendirerek önemli ve büyük cumhurbaşkanlığı seçimi geçen yılın en önemli iniş çıkışlarından biriydi. Çünkü halk koronanın tehlikeli olduğu dönemde bile seçime katılarak yeni bir hükümet kurdular. Yeni hükümet önceki onurlu hükümetten ayrı bir raya sahip bir halk hükümetidir ve halkta umutları canlandırmıştır diye konuştu. Geçen yılı dünyanın başka yerlerinde meydana gelen sayısız olaya işaret eden Ayetullah Hamenei, bütün bu olaylar İran milletinin emperyalizm karşısındaki yolunun doğruluğunu gösterdi diye açıkladı. Ayetullah Hamenei mesajının devamında şu ifadeleri kullandı. Halkın geçim kaynaklarının kıtlığı, enflasyon ve pahalılık meselesi 1400'ün en acı meselesiydi. Ekonomik sorunlar tedavi edilebilir ve tedavi edilmelidir. Hicri 15. yüzyılın başında yaşadığımız bu sorunların giderilmesini umuyoruz. Ekonomik sorunları çözmenin anahtarı ve ekonomik zorluklar aşmanın temel yolu üretimdir. Ekonomik büyüme, istihdamın arttırılması, enflasyonun düşürülmesi, kişi başına düşen gelirin arttırılması, kamu refahının iyileştirilmesi ve milli özgüvenin ve itibar arttırılması son yıllarda iyi etkileri olan milli üretim adı verilen bu iksire bağlıdır. Bu yılda üretim konusuna tabii ki üretimin yeni bir katmanına yani bilgiye dayalı ve istihdam yaratan üretimin üzerinde durmaya devam ediyorum.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün Hicri Şemsi 1 Ferverdin 1401 yeni yılın başlaması münasebetiyle canlı olarak İran halkına hitap edecek. İslam İnkılabı rehberinin konuşması İran saatiyle 16.30'da radyo ve televizyondan naklen yayınlanacak.
İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi Hicri Şemsi 1401 yeni yıl dolayısıyla yayımladığı Nevruz mesajında Hicri Şemsi 15. yüzyılı, İslami İran'ın yüzyılı ve İran milletinin aktif rol ifa edeceği yüzyıl niteledi. Cumhurbaşkanı Reisi dün Hicri Şemsi 1401 yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Hicri Şemsi 15. yüzyılı İslami İran yüzyılı niteleyerek şöyle dedi. Dayatılan 8 yıllık savaşta dünyanın doğusu ve batısı tek bir cephede İran'ın bağımsızlığına karşı çıkmıştı. Ancak bugün İran ile tamir için birbiriyle rekabet ediyorlar. Bu büyük İran milletinin azametlerindendir. Cumhurbaşkanı Reisi mesajına şöyle devam etti. Biz müzakerelere paralel olarak tüm gücümüzü zalimane yaptırımları boşa çıkarmak için kullandık ve bir yandan müzakere ederek yaptırım cinayetini bertaraf etmek üzere tüm siyasi ve hukuki araç gereçlerimizi kullanırken bir yandan da yaptırımları etkisiz hale getirmenin üzerinde odaklandık. İran yönetimi komşuları ile ticaretini milletin yararına geliştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Reisi, son dönemde dış ticarette ve petrol dışı ihracatta göz kamaştıran artış ve iktisadi büyüme ve istikrarın işaretleri ortaya çıktığını vurguladı. İran yönetimi aktif diplomasi izleyerek dış politikada dengeyi yeniden sağladığının altını çizen Cumhurbaşkanı Reisi, son dönemde ülkenin en büyük kazanımı Amerikalıların azami baskı politikasının fiyasko bir şekilde bozguna uğraması olduğunu, Amerika'nın bu yenilgisi İran milletinin direnişiyle gerçekleştiğini ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Nevruz Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesaja Nevruz'un kutlandığı ülkeleri de tebrik etti. Reis'i dün Nevruz Bayramı'nın kutlandığı ülkelere gönderdiği mesaja Nevruz'un değer odaklı bir medeniyetin göstergesi olduğunu, bu kültürün doruk noktasının Allah'ı sevmek, aile dostu ve barış olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı, yaratılışın azametini düşünmek, tabiatın değişimine dikkat etmenin, gönüllerin uyanması ve Allah'ı hatırlamak ve insanlığın gelişmesi ve yücelmesine sebep olduğunu ifade etti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca yeni yüzyılda yüce ilahi ve insani değerlere doğru hareketin hızlanmasını diliyorum. Nevruz gibi o toprakların tüm insanların kalpleri ve ruhları için daha mutlu bir dönem ve bölgedeki tüm milletler için daha fazla gönül birliği ve barış diliyorum dedi.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov, Tacikistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu Nevruz uygarlığı ülkelerin parlamento başkanlarına gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda Nevruz bayramını kutladı. Mesajın metni aşağıdaki gibidir. Saygılarımla, baharın gelişi ve kadim Nevruz bayramı dolayısıyla sizi ve meclisteki değerli meslektaşlarımızı içtenlikle tebrik ediyorum. Bahar, doğanın yeniden doğuşunun başlangıcı, bolluk, tazelik ve taravet mevsimidir. Zengin ve kadim bir kültür anıtı olan Nevruz, dostluk, sevgi ve empatinin simgesidir. Umarım bir dahaki sene tüm milletler için kalıcı barış, huzur ve güvenlik dolu bir yıl olsun. Bugün dünya, milletler ve farklı toplumların seçkinleri arasında diyalog, işbirliği ve etkileşimi her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu arada milletlerin temsilcileri olarak parlamentolar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, çağdaş dünyada kalıcı barış ve istikrarın yaratılmasında önemli bir role sahiptir. Bu fırsatı değerlendirerek İslami Şura Meclisi'nin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin seviyesini yükseltmeye hazır olduğunu vurgulamak istiyorum. Sonuç olarak size, değerli milletvekilleri ile vatandaşlarınız için daha fazla refah, bereket ve ilerleme kaydedilen bir yıl diliyorum. İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf.
İran'ın Ankara Büyükelçisi bölgedeki birçok ülke ithal edilen güvenliğin sürdürülebilir olamayacağını ve bölge üssü güçlerin güvenlik için iyi bir seçenek olamayacağını anladı dedi. İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Feraz Mehmet Nevruz mesajında İran ve Türkiye'de yaşayan İranların Nevruz'u ve yeni yılın gelişini kutlarken geçen yıl dünyada ve bölgede yaşanan buruk gelişmeleri atıfta bulundu ve şöyle dedi. Geçen yıl komşumuz Afganistan dahil olmak üzere dünyada ve bölgede acı tatlı şeyler yaşandı. Amerika işgal güçlerinin kaotik gidişine ve Ukrayna hükümetinin düşüşüne ve derin bir krize tanık olduk. İran Büyükelçisi, İran'da geçen yıl coşkulu cumhurbaşkanlığı seçimlerine de atıfta bulunarak 13. İran Cumhurbaşkanlığı seçiminin tam bir barış ve güvenlik içinde yapılması, bölgedeki çalkantılı durumda ülkemizin güvenlik durumunun çok iyi olduğunu göstermektedir, dedi. Ferazmen, geçen yıl İran'ın Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluklarının hizmetlerine de atıfta bulunarak, geçen yıl Türkiye'de yaşayan İranlılara hizmet alanda büyükelçilik ve konsolosluklarda elektronik randevu sistemi kurulmuş ve vatandaşlarımız bu sayede işlemlerini elektronik ortamda takip edebilir duruma gelmişlerdir, dedi.
Ankara Üniversitesi'nde İranlılar, İran dostları ve İranlı öğrencilerin katılımıyla yeni yılı ve Nevruz'un gelişi kutlandı. Hicri Şemsi yeni 1401 yılına giriş ve Nevruz kutlamaları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Ankara'da yaşayan bir grup İranlı, İran'ı sevenler ve Ankara Üniversitesi'ndeki Türk öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazman ve Türkiye'nin kültür yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, İran halkının Nevruz ritüelleriyle Fars kültürü ve edebiyatıyla ilgili programlar yapıldı.
İran Ayakkabı Endüstrisi Uzmanları Derneği Başkanı, İran ayakkabı endüstrisinin 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Dernek Başkanı Mustafa Talegani, İran ayakkabılarının kalitesi sebebiyle yılda 75 milyon dolar ihraç ediliyor. Fakat baskıcı yaptırımlar olmasaydı yılda 100 milyon dolara kadar ihracat yapabilirdik, dedi.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 262.116 COVID-19 testi yapıldı, 13.081 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14.263 oldu.
Irak'ta Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı ve eski başbakanlardan Nuri el-Maliki, Türkiye'yi Irak'ın iç işlerine karışmaması konusunda uyardı. Lübnan el-Meyadin televizyon kanalına göre Maliki, dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Irak hükümetinin oluşumuna karışmasının öfke uyandırdığını ve kendi koalisyonlarının Irak'ın iç işlerine yönelik herhangi bir müdahaleye karşı olduğunu söyledi. Nuri el-Maliki, Türkiye'ye hitaben yaptığı konuşmada Irak'ta hiçbir grubun hükümet kurma planını desteklemede rol oynamayın çünkü bu bir kriz yaratır, dedi. Irak'ta parlamento seçimlerinin üzerinden 5 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen henüz yeni bir hükümet kurulamadı. Seçim sırasında 329 sandalyenin 73'ünü kazanan Saad Partisi, halihazırda mevcut durumla hükümet kuramıyor ve diğer siyasi gruplarla ittifak yapmak zorunda.
Amerika'nın Türkiye'ye Ukrayna'da devam eden savaş sırasında Rus yapımı S-400 sistemini Ukrayna'ya devretmeyi teklif ettiğine ilişkin haberler gündeme düştü. Reuters, üç kaynağa atıfta bulunarak Amerika'nın Rusya'nın saldırısına karşı ülkeye yardım etmesi için Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini Ukrayna'ya gayri resmi olarak göndermeyi teklif ettiğini bildirdi. Habere göre Amerikalı yetkililer konuyu geçen ay Türk yetkililerle herhangi bir resmi veya özel talep olmaksızın görüştüler. Haberde Türkiye'nin böyle bir talebi reddettiğine dair hiç şüphe bulunmadığı ancak bunun Sherman ve Türkeli yetkililer arasında Ukrayna'ya Rus saldırısında nasıl yardım edeceğine ilişkin daha genel bir tartışmanın parçası olduğu belirtildi. Türkeli yetkililer S-400 sisteminin Ukrayna'ya devredilmesi ve etkinleştirilmesinin siyasi meseleler dışında teknik engellerle karşı karşıya olduğunu söylediler.
Bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlamanın olduğu bildirildi. Haber kaynakları Kiev'de patlama seslerinin şehre bir Rus füze saldırısından kaynaklandığını iddia ettiler. Kiev Belediye Başkanı yaptığı açıklamada yerleşim bölgelerinde meydana gelen füze saldırısından dolayı çok büyük hasarın meydana geldiğini bildirdiler. Bu arada Rus kaynakları Rus ordusunun Hazar Denizi'ndeki gemilerden Doğu Ukrayna'daki hedeflere çok sayıda deniz seyir füzesi ateşlediğini bildirdiler. Rusya Savunma Bakanlığı da liman kenti Mariupol'daki Ukrayna güçlerini silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya çağıran bir bildiri yayınladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu girişimler başarısız olursa bu bir 3. Dünya Savaşı'nın başladığı anlamına gelir, dedi.
Rusya'nın saldırılarından yüz binlerce Ukraynalı çocuk kaçtı ancak ortada büyük bir tehlike var. Çocuklar sınırlarda insan tacirlerinin eline düşüyor. Aslında Batı'nın bu konuda sicili kabarık. Son 3 yılda 20 bine yakın göçmen çocuk kayıplara karıştı. Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana UNICEF'in verilerine göre 5000 Ukraynalı çocuk dünyaya geldi. Gözlerini bombalara açtılar. Yani diğer taraftan Ukraynalı yetkililerin açıkladığı verilere göre savaş sebebiyle şimdiye kadar en az 108 çocuk yaşamını yitirdi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi temsilcisi, Ukrayna'daki Amerika biyolojik laboratuvarlarının bölgedeki insanların sağlığını önemli ölçüde tehlike altına dair delillerin olduğunu bildirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika, Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan'da biyolojik laboratuvarlar kurdu.
Filistin ve Yahudi kaynakları dün akşam işgal altındaki Kudüs'teki Babul Amud'da Siyonist askerlere saldırı düzenlendiğini bildirdi. Şahap Haber Ajansı'na göre bir Filistinli vatandaşın bıçaklı eyleminde iki Siyonist İsrail askeri yaralandı.
Suriye'de ordu ve halk kontrol noktası Haseki kırsalındaki Tel Temr bölgesinde Amerikan işgal güçlerine ait bir konvoyun geçişini engelleyip onu bölgeden sınır dışı etti.
Yemen ordusu ve halk komiteleri saatler önce Suudi rejiminin ekonomik, askeri ve endüstriyel altyapısını hedef aldı. Yemen ordusuna ve halk komitelerine ait insansız hava araçları ve füze birimleri dün gece havalimanı ve Cidde rafinerisi dahil olmak üzere Suudi rejiminin iktisadi, askeri ve sanayi altyapısını hedef aldı. Suudi kaynaklar Cidde'de çok sayıda patlama olduğunu bildirdiler.
Ve Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Merkez Bankası, uluslararası toplumun 19. insan yardım paketinin alındığını duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerim, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Lavrov'un Amerika'nın Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini engellemesini eleştirmesi hakkında. Amerika'nın Ukrayna politikasını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika'nın Kiev'in Moskova'nın en basit şartlarını kabul etmesini engellediğini söyledi. Moskova ile Kiev arasında yapılan görüşmelerde Washington'un kendi tutumlarını Ukraynalı yetkililere dayattığını görüyoruz. Lavrov, Amerika'nın Rusya-Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde anlaşmaya varmak ve mevcut savaşı sona erdirmek sürecini engelleme girişimlerine dair olumsuz ve yıkıcı yaklaşımı eleştirmesi, Washington'un gerçek arzusunu ve doğasını gösteriyor. Bazı analistler, Amerika'nın şimdi de Ukrayna'daki savaşın sürmesini istediği, böylece hem Rusya hem de Ukrayna'nın güçlerinin aşınmasını ve kaynaklarının tükenmesini istediğine inanıyor. Amerika özellikle Batı yanlısı Kiev hükümetini Moskova'ya karşı direnmeye ve taleplerini kabul etmemeye teşvik ederek durumun vahametini korumaya çalışmaktadır. Halbuki Moskova, Ukrayna'yı NATO'ya katılmamaya ve Kiev'e NATO ile işbirliği yapmayı reddetmeye çağırıyor. Bu bağlamda NATO birlikleri ve altyapısının konuşlandırılmasına karşı çıkarken Ukrayna'da ortak tatbikatların düzenlenmemesini istiyor. Bununla birlikte Biden yönetimi askeri yardımı önemli ölçüde arttırarak ve Kiev hükümetine Ukrayna'nın NATO üyeliği için umut vererek Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı körüklemeye ve sonunda iki ülke arasında savaşa yol açmaya çalıştı. Mevcutta da Batı bloğunun lideri olan Amerika, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bahanesiyle Moskova'ya tahrikteki en geniş çaplı ve en sert yaptırımları uygulayarak uzun süredir devam eden arzusunu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atıyor. Rusya'yı zayıflatmak ve sonunda parçalamak bu önemli arzunun bir parçasıdır. Bu yüzden Amerika şimdi Moskova-Kiev görüşmelerini ateşkes ve ikili bir anlaşmaya varma yolunda görmek istemediğinden bu süreci sürekli sabote ediyor ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin en basit Rus şartlarını bile kabul etmesine karşı çıkıyor.
Lavrov, Moskova ile Kiev arasındaki görüşmelerde Washington yetkililerinin kendi tutumlarını ve taleplerini Ukrayna makamlarına empoze ettiğini görüyoruz. Amerikalıların Ukrayna'daki durumun sonlanmasını istemedikleri çok açık demesi de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Amerika, Ukrayna'daki savaşın yıpranma savaşına dönüşmesi ve Rus ordusuna verilen insan ve teçhizat hasaratına ilaveten Rusya'ya karşı yaptırım sistemi sonucunda Rusya ekonomisinin çökeceğini ve Putin'in meşruiyetinin son bulacağına yol açacağına inanıyor. Ancak Moskova yetkilileri aynı fikirde değil. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya ekonomisi Batı yaptırımları yüzünden düşmeyecek, çökmeyecek. Çünkü kısıtlamalar altında nasıl çalışacağını çok iyi biliyor. Sovyet sonrası dönemde Çin, Güneydoğu Asya ve Afrika gibi güvenilir dostlarımız var açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Ukrayna Savaşı'nın devam etmesinin Ukrayna ekonomisine ve altyapısına en büyük zararı vereceğini de unutmamak gerekir. Buna ilaveten şimdi de 3 milyon civarında olan Ukraynalı mülteci dalgasının sadece Ukrayna için değil diğer Avrupa ülkeleri için de ciddi sonuçlar doğuracağı belirtilmelidir. Ukrayna Savaşı'nın devam etmesiyle Amerika sadece Avrupa'nın güvenliğini kendine bağlanması ve askeri bağımlılığına güçlendirmekte kalmayacak, Avrupa ülkelerinin askeri bütçelerinde artışa da yol açacaktır. Bu da Almanya ve Polonya gibi ülkelerin Amerika'dan silah alma taleplerinde şimdiden artış olacağını göstermekte. Bu durum Amerika'nın da nükleer rakibi olan Rusya'yı zayıflatma, Avrupa'nın Washington'a bağımlılığını arttırma, aynı zamanda Rus doğal gazının yerini sıvılaştırmış doğal gaz arzı ile tutma stratejik hedeflerine ulaşmak için Ukrayna'nın savaşında eşsiz bir fırsat sağlamıştır. Aynı zamanda Ukrayna'nın giderek Amerika'ya bağımlı hale geldiği ve bu önemli Doğu Avrupa ülkesinde artan nüfuzunun ve varlığının yolunu açtığını görmemek mümkün değildir. Bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut yıkıcı savaşı sona erdirmeye yönelik her türlü girişime Amerika'nın muhalefeti muhtemeldir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Tokayev'in Kazakistan'da hükümetin şeklini değiştirmeye çalışması hakkında. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşa katılma ve asker gönderme talebini reddetmesi ardından Nursultan hükümetinin bu ülkedeki yönetim şeklini değiştirme girişimi, pratikte Tokayev hükümetinin ikinci önemli kararı sayılmaktadır. Kazak Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya olumsuz yanıtı, Rus barış güçlerinin bu yıl Ocak ayında Kazakistan'daki protesto olaylarında sükuneti geri getirmesinin ardından geldi. Kazakistan'da LPG fiyatının artacağı haberi ardından ülkenin 20 kentinde halk protestoları yaşanmıştı. Protestocular Tokayev hükümetine ağır zararlar ve ciddi hasarlar vererek Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'na Tokayev'den başka birini atamaya çalıştılar. Kazak Cumhurbaşkanı'nın bu doğrultudaki iddiaları durumun inandırıcılığını daha da güçlendirdi. Bu arada Kasım Cömert Tokayev başta Amerika ve İngiltere'yi uluslararası Siyonizmin tavsiyesi üzerine ve başka bir bölge hükümetinin yardımları ile sürekli olarak Pan-Türkizmi propaganda etmekle Kazakistan'a nüfuz etmek ve Kazak yetkililerin son 30 yıllık başarılarını yok etmeye çalıştıklarını ifşa etti. Tokayev'in bu ifşaatları ve müdahaleci ülkelerin hedeflerine ulaşmak için tekfirci teröristleri Kazakistan'a göndermeye yönelik yabancı çabaların açığa çıkmasına rağmen Kazakistan Cumhurbaşkanı şimdi Nursultan'ın siyasi sistemini ve mekanizmasını güçlendirmek için bir adım daha attı. Tokayev bu adımın atmadan önce eski Kazak Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve yakın akrabalarına verilen tüm görevleri kaldırarak Kazakistan'daki yabancı nüfuzunu etkin bir şekilde azaltarak sıfıra indirmeye çalıştı. Yeni hamleyle birlikte Kazakistan Cumhurbaşkanı Orta Asya'da bağımsız bir hükümet kurmak için adımlar atıyor gibi görünüyor. Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı hükümet şeklini değiştirmeye yönelik Ulusal Meclis'e teklifler sundu.
Ulusal Meclis'in yakın tarihli bir oturumunda Tokayev, Kazakistan yasama organına daha fazla yetki verilmesi çağrısına bulunarak böyle bir sistemin oluşturulması devlet kurumlarının dinamik dengesini sağlayacak ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacaktır dedi. Tokayev ayrıca Kazakistan'ın siyasi kalkınma modelini yeniden düzenlemek için bilinçli adımlar atılması gerektiğini, siyasi rekabet gücünü ve ülkedeki tüm siyasi partilerin gelişimi için eşit bir oyun alanı teşvik etmek amacıyla Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir parti üyeliğini yasaklama önerisinde bulundu. İlk etapta Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın bu doğrultudaki kararının Rusya dahil bölge ve dünyadaki tüm ülkelerin etki kanallarını kapatmak için alındığı görülüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın bu kararının danışmanları tarafından mı yoksa yabancı devletler tarafından mı önerildiği bilinmiyor. Orta Asya bölgesinin özellikle de geniş Kazakistan ülkesinin konumunun önemi bölge ve dünya hükümetlerini bölgeye etkilemek amacıyla bir takım siyasetleri gündeme getirmeye yönelmiştir. En büyük batılı siyasi uzmanlardan ve jeopolitikacılardan biri olan Mekinder bir zamanlar Orta Asya'yı dünyanın sıcak toprakları olarak tanımlamıştı. Batılı uzmana göre dünyanın bu bölgesine hakim olan herhangi bir ülke dünyayı yönetebilir. İki Dünya Savaşı'ndan sonra kalkınma ekseni Avrupa'dan Amerika'ya kaydı. Ancak 21. yüzyılda Çin, Rusya ve Hindistan'ın hızlı ekonomik büyümesiyle birlikte dünya çapında birçok ekonomist 21. yüzyılı Asya yüzyılı olarak adlandırdı. Aslında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ve Çin'in ve ardından Rusya'nın devam eden Amerika'ya karşı şahlanışına karşı koyamadıktan sonra dünyanın geleceğinin karmaşık denklemlerini net bir şekilde anlayan Amerika, Orta Asya'da kalmanın bir yolunu buldu. Amerika terörle mücadele bahanesiyle Orta Asya'nın komşu bölgesi Afganistan'ı işgal etti. Ancak Amerika'nın Afganistan'daki 20 yıllık varlığını sürdürmesine rağmen başarısız olmasının ardından ülke ve müttefikleri aşağılayıcı bir şekilde Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı. Buna rağmen batılı yetkililer özellikle de Amerika gayrimeşru çabalarından vazgeçmedi ve Ukrayna'yı Rusya ile savaşı teşvik etti. Afganistan'a yönelik izledikleri siyasetin aynısını şimdi de Ukrayna'da gündemine almış görünüyor. Tüm buna rağmen Kazakistan'daki yeni değişiklikler Orta Asya'ya sızmak isteyen ülkelere bir uyarı olarak değerlendirilmelidir.
Burası Tahran, İran-İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Tarihten bir yaprak. Muhterem dinleyiciler, bugün İran'ın Hicri Şemsi takvimine göre Nevruz Bayramı ve yeni gelen ilk gününü idrak ediyoruz. İlk bahar, doğanın yeniden doğduğu gün olarak bilinir. İran milleti her yıl yeni gela ve ilkbahar mevsimine başlarken tarihi Nevruz Bayramı'nı da kutluyor. Yeni gelen hepinize mutluluk ve bereketli bir yıl olmasını niyaz ederek yeni gelen ilk tarih sayfasını gözden geçiriyoruz. Bugün Hicri Şems'i 1 Ferverdin 1401 Hicri Kameri 18 Şaban 1443 ve miladi 21 Mart 2022 Pazartesi. ...97 yıl önce bugün Hicri Şems'i 1 Ferverdin 1304'te İran'ın dönem meclisinin karar taslağı gelince resmi mektupların yazılması, Hicri Şems'i takviminden yararlanması zarureti başladı. Böylece İran takvimi Hicri Kameri'den Hicri Şems'i takvimine değişmiş oldu. Bu iki tarihin başlangıcı Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Bisetin 10. yılına tekabül eden miladi 622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicreti olup bu farkla ki Kameri yılı aynı yer küresi etrafında 12 kez dönmesi kadar zamanına ihtiyaç vardır ve Hicri Şems'i ise yer kürenin güneş çevresine dönmesi kadardır. ...24 yıl önce bugün Hicri Şems'i 1 Ferverdin 1377'de İran'ın yeni kimya biliminin babası lakabını alan Doktor Ebul Hasan Şeyh vefat etti. Hicri Şems'i 1286'da Tahran'da dini bir ailede dünyaya gelen Doktor Ebul Hasan Şeyh'in babası Allame Şeyh Ameli'nin torunlarından İhyalul Mülk lakaplı merhum Doktor Muhammed Şeyh idi. Doktor Ebul Hasan her zaman dini ve irfani kitaplar okurdu ve uzun yıllarca çevresindekileri eğitmeye çalıştı. İran'ın modern kimya biliminin kurucusu ve babası olarak adlandırılan bu önde gelen bilim adamı günümüzde organik kimya dalında birçok eser geriye bırakmıştır. ...1117 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Şaban 326'da İmam Zaman Aleyhisselam'ın 3. özel temsilcisi Ebul Kasım Hüseyin bin Ruh Nubehdi vefat etti. Hazreti Mehdi'nin 3. naibi Nubehdi, Bağdat Şiaları arasında önde gelen muhaddis ve fakih ve mütekellim idi. Nubehdi Hicri Kameri 305 ila 326 yılları arasında İmam Zaman'ın özel naibiydi ve o Hazreti Şialar arasında vasıta sayılırdı. ...1122 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Şaban 321 tarihinde Arap lügat bilimcisi, edip ve şair İbni Derid vefat etti. İbni Derid çok akıllı ve aynı zamanda iyi huylu ve bağışlayan birisiydi. Bu Arap abidin şöhret olmasına neden olan en önemli etken Arap lügat yazarlığı tarihindeki geniş katkılarıydı. İbni Derid'in en önemli eserlerinden biri El-Eştekak kitabı olup bu kitap lügat kitabına daha çok benziyordu ve alfabe harflere sırasına göre tasarlanmıştır. İbni Derid bir şiir divanı da kaleme almıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya mukalliben kulubi vel absar, ya mudabbiran leyli vel nehar, يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
İlk bahar sofrası.
Her yıl ilkbaharın ilk gününde ve yeni yıla girerken İran milleti eski bir geleneğe göre hafsin sofrası kurar ve aile fertleri yeni yıla hep birlikte bu sofraya oturarak girer ve yeni yılı mutlu ve neşe içinde kutlar.
Güzel günlerde ve Nevruz sofrası dünyanın dört bir yanında yaşayan İranlıların evlerinde kurulduğu bir sırada biz de bu fırsatı değerlendirerek Nevruz'a özel haftsin sofrasını ve nesnelerini ve esasen sofranın İran kültüründe yerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Evet, bir kez daha doğanın yeniden dirilişi ve İran kültürünün ebediliği ve kalıcılığının simgesi olan Nevruz bayramı geldi. Bu eski ve çok değerli gelenek İran toplumunda kök salmış ve çok özel önem ve itibar kazanmıştır. Biraz önce de belirtildiği üzere her yıl ilkbaharın ilk gününde ve yeni yıla girerken İran milleti eski bir geleneğe göre hafsin sofrası kurar ve aile fertleri yeni yıla hep birlikte bu sofraya oturarak girer ve yeni yılı mutlu ve neşe içinde kutlar. Peki ama birçok insanın aklına sofra, İran milletinin kültüründe nasıl bir yeri oldu ve aynı sofraya oturmanın ne anlama geldiği soruları gelebilir.
Kültüründe sofra önemli bir yeri bulunuyor. İran halkının çeşitli etkinliklerde sofra kurar. Yemek sofrası, nikah sofrası, haftsin sofrası, yelda gecesi sofrası ve dini merasimler sofrası bu adete birer örnektir. Jilade Bozorgi'nin yazdığı İran'ın Eski Sofraları adlı kitapta belirtildiği üzere eski zamanlarda Mehregan Şenliği, Sede Şenliği, Çarşamba Suri ve benzeri etkinliklerde de özel sofralar kuruluyordu. Gerçekte sofra İran kültüründe sadece yemek için kurulmuyor ve aynı zamanda bu kültürün ve çeşitli yörelerde yaşayan halkın inançlarını temsil ediyor. İran sofrası İran kültürüyle iç içedir ve bu yüzden en basit nitelikli derecelerden en yüksek nitelikli derecelere kadar kültürel boyutları yansıtabilir.
Antropoloji uzmanı Seyyid Muhammed Beşti bu konuda yaptığı değerlendirmede İran sofrası uzun yıllar İranlı ailelerin ocağını sıcak tutan ve aile temellerini pekiştiren eski bir gelenek olduğunu belirtiyor. Bu sofralara adak sofrası, ziyafet sofrası, iftar sofrası, yalda gecesi ve nevru sofrası, ziyaret sofrası, nikah ve düğün sofrası, kurban sofrası, bayramlık sofrası, kefaret sofrası, roze sofrası yetimler için sofra gibi sofraları örnek vermek mümkün.
Beheşti bu sofralardan her biri şekil, diziliş, kullanılan malzeme, konuklar, davet şekli, sofranın etrafındaki etkinlik, ağırlama biçimi, sofrada kullanılan malzemelerin hazırlanış şekli, dua ve merasimleri gibi durumlarda farklı olduklarını ve çeşitli işlevleri ve bulunduğunu kaydediyor. Sıla-i Rahim, yeni bebeğin doğum ilanı, izdivaç ve yeni ailenin kuruluşu, şenlik, eğlence, ziyaret, ziyaretçiyi ziyaret etmek, adak, taziye, ibadet ve benzeri bu işlevlerden bazılarıdır. Örneğin adak sofrası İranlı kadınların arasında yaygın bir gelenek ve sosyal ve kültürel bir gerçek olarak toplumda dayanışma ve bütünleşmeyi amaçlar. Bu dayanışma ve bütünleşme halkın dini kültürü ve yerel zevkleri ile iç içe olmuş ve asırlardan beri bu kültürün yansımasına katkı sağlamış ve genellikle insanların sorunlarına çözüm getirerek onları bir nevi ruhi huzura kavuşturmuştur.
İran sofrasında ailelerin tüm fertleri bir nevi rol ifa ederek bu sofrada bir payı olur. İran sofrasında tüm zevklere hitap edilir ve sofranın başında oturanların tüm ihtiyaçları karşılamaya çalışılır. İran sofrası evin en safalı yerinde ve bağ bahçeyi ve doğayı anımsatan İran halısının ortasında kurulur ve evde özel ve ayrı bir yeri yoktur. İran sofrasının başı ve altı vardır. Sofranın başında oturmanın özel bir anlamı vardır ve orada oturan kişinin itibarını başkalarına bildirir. Misafire saygı gösterme arzusu onu sofranın başında oturtmakla gerçekleşir ve ev sahibi tevazu işareti olarak sofranın alt kısmında oturur.
Tahran Radyosu.
Sofra İran kültüründe çok saygın bir yeri vardır. Buna göre ve sofraya saygı, itinasızlığa uğramamasını gerektirir ve bu yüzden zamanında toplanması gerekir. Eskiden sofranın büyüğü veya ev sahibi yemekten el çeken son kişi oluyordu ve bunun üzerine sofrada toplanırdı. Doğal olarak bu kişi başkalarının yemek sarf etmelerine ve yemeklerini bitirmelerine ve aynı zamanda yemekleri uzun sürdüğü için mahcup olmamalarına özen gösteriyordu. İran milleti konukseverliğini en çok kurdukları sofrada gösteriyor. Gerçekte sofra yabancıların, İranlıların konukseverliğinden gördükleri en net görüntüdür. Nitekim ünlü seyyah, Şardan de İran milletinin sofrada konukseverliğini işaret ediyor.
Gerçekte İran sofrası sadece yemek sofrası değildir. İran milleti çeşitli etkinlikler ve şenliklerde özel sofralar kurar ve buna göre sofra bu milletin inançlarında yer alan bir nesne olduğu söylenebilir. Bu bağlamda hatta yemek sofrası bile bir merasim ve şenlik boyutu vardır. Yemek sofrası sadece ziyafetlerde değil, aynı zamanda her evde aile fertlerini bir araya getirme bahanesidir. İran sofrasının etrafında her bireyin konumu konulmakla beraber en samimi ailevi ilişkiler tecelli eder ve her şey adabına göre ve herkese saygı çerçevesinde yerine getirilir.
Buna göre İran sofrasında sofra kurmanın etkinlik boyutu işlev boyutuna galip gelir. Yani yemek yemek insanları bir araya getirmek gibi daha onurlu bir işin bahanesidir. İran milleti bir araya gelmeyi ister aile düzeyinde ister ziyafetlerde olsun çok sever ve belki de bu özellikleri en çok sofra başında tecelli eder. Yemek sofrasında sofranın etkinlik boyutu işlev boyutuna galip geldiğine göre kim bu konuya saygı göstermediği takdirde tenkit edilir ve hatta sofrada bulunan büyük tarafından yemekten men edilebilir. İran kültüründe bir sofranın başında yemek yemek, sofrada bulunanların arasında bir nevi samimiyet ve dostluk kurulmasına sebebiyet verir.
İran milletinin kurduğu sofraların arasında Hafsin sofrası özel öneme sahiptir ve Nevruz bayramının en ünlü etkinliklerinden biri sayılır. Hafsin sofrası tazelik ve mutluluk simgesi ve aile fertlerine yeni yıla girerken bir araya getirme bahanesidir. İlkbaharın ilk gününde ve yeni yıla girerken aile fertleri evin her tarafına temizlik yapmış, yıkanmış, yeni elbiselerine giymiş vaziyette Hafsin adıyla bilinen Nevruz sofrasının başında oturur ve yeni yılı mutlu ve neşeyle karşılar.
Nevruz bayramında Hafsin sofrası kurmak insanı neşelendirmenin yanında bazı eğitici noktaları ve ahlaki mesajları içerir. Hafsin sofrasında yer alan her nesne, yeşerme, doğma, üreme, bolluk ve bereket gibi kavramları temsil eder ve insanları bu öğretilere çağırır. Eğer Hafsin sofrasının nesneleriyle tanışmak istiyorsanız bir sonraki bölümde bizi takip edin.
Muhterem dinleyiciler, İlkbahar Sofrası isimli programımızı dinlediniz.
Programımızı ve yeni diğer programlarımızı www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde
çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizin bugünkü bölümünde İslam dininde talim ve terbiyenin anlamı ve önemini ele almaya çalışacağız. Talim ve terbiye, insanları yetiştirmek, hidayete erdirmek ve gelişmesini sağlamak için oldukça önemli bir meseledir. Çünkü insan terbiye edilebilen bir mahluktur ve doğru yetiştirildiği takdirde en yüce ruhi, manevi ve ilmi derecelere ulaşabilir. İnsanların doğdukları andan itibaren yaşamlarının sonuna kadar gelişme evresi çeşitli ve birbirine bağlı aşamalardan geçiyor. Böylece her insan bu aşamaları geride bırakarak kemalin en üst mertebelerine ulaşabiliyor. İslam dininde çocukların ve ergenlerin taalim ve terbiyesi başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümde taalim ve terbiyenin ve yöntemlerinin özellikle de İslam dini ve bu semavi dinin önderleri açısından önemini ele alacağız. Bir evde bir saksıyı ve içindeki bitkiyi düşünün. Bu saksı bakım ister. Güneş ışını, su, gübre ve uygun toprak ister ki içindeki bitki yetişsin ve solmasın. Kuşkusuz eşrefi mahluk olan insanoğlunun taalim ve terbiyesi bebeklik çağından gençlik çağına kadar her merhalede kendine özgü özellikleri ve karmaşıklığı söz konusudur. Ve zaman ilerledikçe daha da zorlaşır. Dolayısıyla insanın taalim ve terbiyesi çeşitli konular arasında özel öneme sahiptir. Terbiye sözcük itibariyle ekleme, yetişme ve büyüme, kalitelendirme veya kıymetlendirme anlamına gelir. Taalim ise terbiye için bir araç ve onun bir parçasıdır. Gerçekte taalim ve terbiye demek bir insanın gelişmesi ve kendi iradesine tekamüle ermesi ve ideal hedeflerine ulaşması doğrultusunda yeteneklerini filizlendirmek veya pratiğe dökmek için uygun zemin ve etkenleri oluşturmaktır. Varlık aleminde her mahlukun erebileceği bir kemal noktası vardır ve yaratılışının gayesi de bu noktaya ulaşmasıdır. İnsanın taalim ve terbiyesinin amacı da yaratılışta kendisi için belirlenen kemal noktasına erme yolunda ilerlemesini kolaylaştırmaktır. Ve o da Allah'ın yeryüzünde halifi olmaktır. İnsanoğlu sadece terbiye edilen bir mahluk değil, aynı zamanda taalim ve terbiyeye muhtaç olan tek mahluktur. İnsanoğlunun bu meseleye olan ihtiyacı o kadar fazladır ki eğer taalim ve terbiyenin bereketlerinden mahrum kalacak olursa değerli bir fırsatı ebediyen kaybetmiş olur. Bu arada taalim ve terbiyeden mahrum bırakılan insanın tüm işlerinde aciz ve başkalarına muhtaç olduğu da belirtilmelidir. 18. yüzyılın Alman filozofu Immanuel Kant şöyle diyor: "Taalim ve terbiye meselesi insanın karşı karşıya bulunduğu en zorlu meseledir." Kant ayrıca beşeriyetin hükümet ve devleti yönetmek gibi icatlar arasında taalim ve terbiyenin başkalarından en zor olan durum olduğunu vurguluyor. İnsan gelişmek ve büyümek için gelişme ve tekamüle ermenin önemli aşamalarını geride bırakması gerekir. Günümüzden gelişme psikolojisi adlı yeni bir bilim insanı cismi, ruhi, sosyal, duygusal ve benzeri alanlarda gelişmesiyle ilgileniyor. Psikologlara göre terbiye aşamaları ta doğuştan itibaren başlıyor ve beşerin yaşamının çeşitli evrelerinde devam ediyor. Örneğin Fransız psikolog Jean Piaget, insanın tanım ve gelişmesini 4 aşama ve 16 yaşın sonuna kadar olduğunu belirtiyor. Amerikalı psikolog Erik Erikson da insanın sosyopsikolojik gelişmesinin ve evresinin ömrünün sonuna kadar ve 8 aşama şeklinde ifade ediyor. Genel olarak psikologlar insanın terbiye evrelerini 8 yaş evresinde tanımlıyor. Bunlardan ilki doğuştan önce, yani nutfe oluştuğu andan doğuş anına geçen süre, bebeklik evresi 1 ila 6 yaş, çocukluk evresi 6 ila 12 yaş, ergenlik evresi 12 ila 20 yaş, gençleri evresi 20 ila 30 yaş, orta yaşlılık evresi 30 ila 50 yaş, yetişkinlik evresi 50 ila 65 yaş ve ihtiyarlık evresi de 65 yaşın üzerindeki dönemden oluşuyor. Sosyologlar da insan terbiyesine büyük önem veriyor. Sosyologlara göre terbiye, insani toplumun cismi ve ruhi özelliklerini koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran bir süreçtir. Gerçekte toplum içinde doğan bireylerin talim ve terbiye yoluyla kendi düşünce anlayışına ve isteğine uygun bir şekilde yetiştirmek ister. Terbiye alanında en önemli kurumlardan biri ise aile ocağıdır. Buna göre de birçok kanaat önderi ailede ebeveynin, özellikle de annelerin terbiye sürecindeki etkili etkenleri irdelemeye ve anlamaya çalışır.
Tahran Radyosu.
İslam dini tüm kültürel, sosyal, siyasi, iktisadi, manevi ve ahlaki alanlarda güdümlü ve güçlü bir nizama sahiptir. İslam'ın en önemli nizamlarından biri ise bireysel ve sosyal açılardan terbiye nizamıdır. İslam kültüründe terbiye meselesi önemli ve yüce bir konuma sahiptir. İranlı seçkin düşünür Üstad Şehit Mutahhari'ye göre, İslam dini geniş kapsamlı ve çok yönlü bakışa sahip olan ve tüm insanlara önderlik edebilen bir dindir. Şehit Mutahhari, terbiye meselesi İslam dininin geniş kapsamının bir bölümünü oluşturduğunu, İslam dininde belli başlı eğitim programları bulunduğunu belirtiyor ve şöyle diyor: "Talim ve terbiye insanları insan yapma tartışmasıdır. Belli hedefleri olan ve çok yönlü kurallara sahip olan ve hukuki, iktisadi ve siyasi sistemi olan bir sistem. Kendine özgü eğitim sistemine sahip olmaması imkansızdır." Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde de terbiyeye yüce bir konum tanımlanmıştır. Hatta İslam peygamberinin mübarek kalbine nazil olan ilk ayetlerde bile eğitim ve terbiye meselesi gündeme gelmiştir. Yüce Allah bu ayetlerde peygamberine şöyle buyurur: "Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti." Yine Şems suresinin ilk ayetlerinde insan nefsinin terbiye edilebileceği ve insanın kurtuluşu bu yolda sarf edeceği çabalara bağlı olduğu beyan ediyor. Allah-u Teala Şems suresinin 9 ve 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki
nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. İslam dini insanların terbiyesinin önemine yer yer vurgu yapmıştır. Çünkü ancak doğru bir terbiye ve başarılı bir tezkiye ile toplumsal yaşamda faydalı olabilen ve barış ve sefa, huzur ve samimiyet, sorumlu ve işbirliği anlayışı ile yaşayabilen insanları yetiştirmek mümkündür. İslam peygamberi ve Ehl-i Beytinden kalan hadis ve rivayetlerde de insan terbiyesine özel vurgu yapılmıştır. Allah Resulü insan terbiyesinin önemi hakkında şöyle buyurur. İnsanlar çeşitli madenler gibidir ve soyu kişiliği üzerinde etkilidir. Nitekim kötü terbiye de kötü soy gibi kötüdür. İslam dini terbiye konusunda beşeriyeti en mükemmel ve gerçek örnekleri sunmuştur. Bu örnekler peygamberler ve imamlardır. İlahi peygamberler ve Müslümanların din önderleri büyük bir risaleti izler. Bu insanların bir amacı insanları terbiye ve tezkiye etmektir. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurmuştur. Tüm enbiyaların meselesi, amellerinin meselesi insandır. Onlar İnsanları terbiye etmek için geldiler. Bu doğal mahluku doğa mertebesinde doğa ötesi mertebeyi, ceberutun üzerindeki mertebeye erdirmek için geldiler. Kuşkusuz ilahi enbiya ve masum imamlar insanları hidayete erdirme risaletinden önce en başka kendileri her türlü rezillikten uzak durmak ve ahlaki faziletleri kazanmakla kendi nefislerini arındırmış ve kemalin zirvelerine ulaşmıştır. Bu nurani özellik, bu insanları adeta parlayan birer meşale haline getirmiş ve insanlar bu nurun altında hakikat yoluna iman etmiş ve saadet yolunda ilerleyerek kemale ermeye başlamıştır. Son ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de risalete seçildiği günden rıhlet ettiği güne kadar tüm varlığıyla insanların terbiyesiyle ilgilendi. O Hazretin insanları terbiye etme ve hidayete erdirme şevki sapkınları görünce derinden üzülecek kadar fazladır. Allah Resulü insanları terbiye etmekte büyük bir titizlik, maharet ve dirayet örneğini sergiledi. Ve kısa sürede Hicaz Yarımadası'nda ve dışında insanlar gruplar halinde İslam dinine iman etmeye başladı. Bu yüzden Allah Resulü kısa sürede İslam'ın has öğretilerini Müslümanlara öğretmeyi başardı. Evet, İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt'inin terbiye sihiri beşeriyetin gelecek kuşaklara yetiştirme yolunu aydınlatabilir. Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında taalim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin ilk bölümünü dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Neşe ve mutluluk dini İslam.
Değerli dinleyiciler, İslam dini ve önde gelen büyükleri gülmek ve neşeli olmanın üzerinde sürekli vurgu yapmıştır. Buna göre de İslam dini insanları mutlu ve neşeli bir yaşam sürdürmelerine isteyen bir din olduğunu söyleyebilir.
Biz de İslam dininin bu tavsiyesini ve sebeplerini sizlerle paylaşmaya karar verdik. Hep birlikte dinleyelim.
İnsan oğlunun yaşamın zorlukları ile karşılaşma gücü kısıtlıdır ve ister istemez bazen sorunlarla uğraşmaktan yorulur ve gücü azalmaya başlar. Bu şartlarda her insan kendini takviye edebilmesi için bir şeylere ihtiyaç duyar. İnsan varlığının ana bölümü ruhudur ve cismi ancak ruhunu taşıyan bir kalıp, bir çerçeve gibidir. Bu yüzden kaybedilen gücün yeniden elde edilmesi için sadece fiziksel olarak dinlenmek yeterli değildir. İnsan yaşam arenasında kaybettiği gücünü geri kazanması ve yeniden faaliyete geçebilmesi için ruhi açıdan da dinlenmesi ve kendini takviye etmesi gerekir.
İnsanın ruhi huzuruna vesile olabilen ve sorunlarla baş etme uğruna kaybettiği gücünü geri kazandıran birçok etken vardır. Gülmek ve şakalaşmak bu etkenlerin en önemli olanlarından biridir. Gerçekte gülmek ve sevinmek insana özgü bir özelliktir ve diğer canlılarda gülmek, neşelenmek veya şakalaşmak gibi fiiller söz konusu değildir. Aslında gülmek o kadar bizim için kolaydır ki belki de hiçbir zaman bu fiilin en büyük ilahi nimetlerden biri olduğunu düşünmemişizdir. Ancak son yıllarda bilim adamları gülmenin mucizevi etkileri üzerinde durmaya başladı ve bu konu üzerinde hatta bilimsel uzmanlık branşları geliştirdiği anlaşılıyor. Psikologların ve hekimlerin araştırma sonuçları gülmenin ve güler yüzlü olmanın insanın ruhi ve hatta cismi acılarını teselli bulması üzerinde önemli tesiri olduğunu gösteriyor.
Rivayetlerde belirtildiği üzere Allah Resulü başka insanlardan daha güler yüzlü ve iyi ahlak sahibiydi ve ancak Kur'an-ı Kerim'den bir ayet nazil oldu ve kıyamet gününü hatırladığı veya vaazde bulunduğu sıralarda yüz ifadesi biraz değişirdi ve mutlu ve neşeli bir insan olduğu için herkesten daha çok hoşnutluk içinde yaşıyordu. Bu durum bazı insanların gerçek müminlerin sürekli hüzünlü olması ve asla gülmemesi gerektiği gibi yanlış bir düşünce ve kuruntunun doğru olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü Allah sevgisi ve marifetinin işaretlerinden biri insan başkalarına karşı sürekli güler yüzlü davranmasıdır.
İmam Sadık aleyhisselam sahabeden birini sorar. Siz Şialarımızın birbirinizle şakalaşmanız ve mizah etmeniz nasıldır? Sahabe çok az şeklinde arz eder. Bunun üzerine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Böyle yapmayın çünkü güler yüzlü ve mizaçlı olmak iyi ahlakın işaretidir. Ve sen bu vesileyle mümin kardeşinin kalbini sevindirir ve mutlu edersin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok kez başkaları ile şakalaşarak onları mutlu etmiştir. İslam dininde bu gibi hadislere sık sık rastlanır. Bu kaynaklar Allah Resulü ve Ehl-i Beyt fertleri kendileri güler yüzlü ve neşeli olmakla beraber başka insanları mutlu etmeyi ve onlarla mizah yapmayı da sevdiğini ve sahabeye de böyle olmayı tavsiye ettiğini gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve masum imamlar asla asık yüzlü ve sert huylu olmayı sevmez ve başkalarının da böyle olmasını istemezdi.
Gerçi İslam dini müminlerin güler yüzlü ve neşeli olmalarını iyi ahlak işareti sayıyor. Hatta böyle olmayı gerekli buluyor. Fakat diğer tüm ahlaki sıfatlar gibi bunda da ifrat ve tefriti benimsemiyor ve insanları gülmeyi ve mizah etmeyi tavsiye ederken, yapıcı tavsiyelerde bulunarak Yüce Allah'ın eşrefi mahlukatı insana ebedi saadet ve mutluluğa kavuşmasına yardımcı olmaya çalışmıştır. İslam dini aşırı gülmeyi benimsemez ve bunu gaflet ve cahilin işareti ve duyarsızlığın sebebi olarak değerlendirir.
Düşünürler insanın gülmesine sebep olan en temel etkenin şaşkınlık olduğunu belirtiyor. Yani insan şaşırdığı bir manzara ile karşılaştığında veya şaşırdığı bir sözü duyduğunda gülmeye başlar. Düşünürlere göre gülmenin insana özgü olması ve başka canlıların gülmemesinin nedenini de buna bağlıyor. Hazreti Süleyman aleyhisselamın bir karıncanın diğer karıncaları nasihat etmesini duyduktan sonra şaşırması ve gülmeye başlaması Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir öyküdür. Neml suresinde yer alan bu öyküye göre karıncanın geleceği düşünmesi ve karıncaların maslahatını gözetlemesi Hazreti Süleyman'ın şaşkınlığına ve gülmesine neden oldu. Aslında akıllı ve düşünceli insan her olaya şaşırmaz ve gülmez. Fakat akılsız ve düşünceli olmayan insan en ufak bir hadiseye şaşırarak gülebilir. Bu yüzden bazı rivayetlerde aşırı gülmek, cahillik ve akılsızlık işareti olarak belirtilmiştir.
Tahran Radyosu.
İslami rivayetlerde ve kaynaklarda aşırı derecede gülmenin bir nedeni de gaflet şeklinde ifade ediliyor. İnsan bu dünyaya ilahi kata yakınlaşmak ve kemale ermek üzere ayak basan bir mahluktur. İnsan yaşamı bu dünyada büyük hedefi olan bir yaşamdır ve bu hedeften bir an bile gafil olmak onu hedefine ulaşmaktan alıkoyabilir. Eğer insan bu yolda üstlendiği büyük sorumluluğun bilincinde olursa ve yine karşısında bulunan yorun tehlikelerini düşünecek olur ve kemale ermeye çalışırsa, hiç kuşkusuz zamanının büyük bölümünü batıl gülmelere ve gereksiz ve sebepsiz şakallara ayırmaz. Akıllı ve güdümlü bir insanın gülmesi ve şakalaşması yaşamının esas hedefine zarar vermeyecek seviyededir ve böyle bir insan has durumlara karşı normal bir insanın tepkisi olan gülmekten sırf ruhi ve psikolojik gücünü takviye etme ve böylece yücelme yolunda daha güçlü bir şekilde ilerleme uğruna yararlanır.
Bir gün sahabe İmam Rıza aleyhisselamdan sorar. Eğer insan bir mecliste otururken araya bir söz atılır ve insanlar şakalaşıp gülecek olursa acaba bu amel sakıncalı mıdır? İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurur. Eğer arada çirkin ve uygunsuz bir söz yoksa, yani insanlar bir araya gelip eğlenmek ve mutlu olmak amacıyla mecliste oturanları güldürecek ve mutlu edecek söz ederse sakıncası yoktur. Tabii bu sözün içinde alay, yalan, gıybet veya çirkin söz gibi günah sayılacak sözler olmamalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de Ebu Zer'e vasiyetlerinde şöyle buyurur. Ey Ebu Zer! Yalan sözle insanları güldürenlerin vay haline, vay haline!
İslam dininde şiddetle tenkit edilen bir başka gülme çeşidi alaylı gülmektir. Eğer insan başkasının kusurunu gülmek ve alay konusu edecek olursa ve eğer başkaları ile alay ederek kendisini ve başkalarını güldürecek olursa, bu fiil İslam açısından şaiste olmadığı gibi günah da sayılır. Bu tür bir günah insanların üzerinde hakkı olan bir günahtır ve insan saadeti ve erdemi üzerinde yıkıcı tesiri söz konusudur.
İslam dininde aşırı derecede gülmenin yıkıcı ve zararlı tesirlerine ve sonuçlarına işaret edilmiştir. Bu sonuçlardan biri insanın gönlünü soldurmasıdır. Aşırı derecede gülmek, insanın düşünmesini ve ibret almasını ve mebda ve maad gibi durumlardan gafil kalmasını beraberinde getirir ve bunlardan gafil olmak da günahların kaynağıdır. Günah ve gafletin en kötü tesiri ise insanın gönlünün kararması ve ilim nurundan mahrum kalması ve sonunda solup ölmesidir. Yine insanın ihtişam ve etkinliğinin yok olmasından da fazla gülmek sorumlu tutulur. Öte yandan sürekli gülmeye alışan insanlar gülmek için yeni sebepler aramaya başlar ve gülmek için gerçekçi sebepler kısıtlı olduğundan kaçınılmaz olarak gıybete, alaya, yalana ve uygunsuz söz ve amellere yönelirler ki bu da karşı tarafın üzülmesine ve kin beslemesine yol açar. Bu yüzden İslami rivayetlerde kin beslemekte aşırı gülmenin sonuçlarından biri şeklinde ifade edilir.
İslam dini yüksek sesle ve çok gülmeyi tenkit etmiş. Bu özelliğin de cahillerin ve gafil insanların özelliği olduğunu belirtmiştir. İslam dini bunun yerine tebessüm etmeyi tavsiye etmiştir. Öyle ki mümin insanın mümin kardeşine tebessüm etmenin ilahi mükafatla mükafatlandırılacağını vurgulamıştır. Buna göre en güzel gülme çeşidi tebessüm etmek yani sessizce gülmektir ve bunun karşı noktası yüksek sesle ve kahkahayla gülmektir. Yine ilginçtir ki bilim adamlarının araştırmalarına göre tebessüm etmekle kahkahayla gülmenin mekanizması pek farklı değildir.
Gerçekte insan gülünce yüzündeki bazı özel kaslar gerilir ve açılır ve o sırada insan vücudunda bazı özel enzimler ve hormonlar salgılanır ve bu faaliyetin sonucu insan cismi ve ruhunun sağlığa kavuşmasıdır. Bilim adamlarının araştırmaları bu bağlamda tebessümle kahkaha arasında pek bir fark bulunmadığını gösteriyor. Yani insan gülmenin faydalarından yararlanmak için illaki kahkahayla gülmesi gerekmiyor. Nitekim tebessüm eden insan kahkahayla elde edeceği sonucu elde edebilir. Yine ilginçtir ki aynı araştırmalar alayla gülmeler veya sırıtmaların mekanizması gerçek gülmenin mekanizmasından farklı olduğunu ve bu yüzden gerçekçi olmayan gülmelerin gerçekte gülmenin getirdiği faydaları getirmediğini gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, neşe ve mutluluk dini İslam başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Gülmeyi unutmayın, bu güzel alışkanlığı ihmal etmeyin diyor ve bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere esenlikle diliyoruz.
Sizden ayrılmadan önce bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni 1401 yılını üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı yılı olarak adlandırırken, bugün yerel saatle 16.30'da radyo ve televizyondan naklen halka hitap edecektir. Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi Hicri Şemsi 1400 yeni yılı dolayısıyla yayımladığı Nevruz mesajında Hicri Şemsi 15. yüzyılı, İslami İran yüzyılı ve İran milletinin aktif rol ifa edeceği yüzyılı niteledi. Bu arada Cumhurbaşkanı Reisi ve İslami Şura Meclis Başkanı Nevruz uygarlığı ülkelerine Nevruz Bayramı mesajı gönderdiler. İran Ayakkabı Endüstrisi Uzmanları Derneği Başkanı, İran Ayakkabı Endüstrisi'nin 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tablosuna göre 85 kişi hayatını kaybetti, 13.081 yeni vaka yaşandı. Irak'ta Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı ve eski başbakanlardan Nuri El Maliki, Türkiye'yi Irak'ın iç işlerine karışmaması konusunda uyardı. Amerika'nın Türkiye'ye Ukrayna'da devam eden savaş sırasında Rus yapımı S-400 sistemini Ukrayna'ya devretmeyi teklif ettiğine ilişkin haberler gündeme düştü. Ukrayna'nın başkentinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu girişimler başarısız olursa bu bir 3. Dünya Savaşı'nın başladığı anlamına gelir, dedi. UNICEF, Ukraynalı çocukların kaçırıldığı uyarısında bulundu. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi, Ukrayna'daki Amerika Biyolojik Laboratuvarları'nın bölgedeki insanların sağlığını önemli ölçüde tehlikeye attığına dair delillerin olduğunu bildirdi. İşgal altındaki Kudüs'te iki Siyonist asker yaralandı. Suriye ordusu ve halkı Hasike kırsalında Amerika işgal konvoyunu bölgeden sınır dışı etti ve Suudi Arabistan'da Cidde Havaalanı ve rafinerisinde Yemen saldırısı gerçekleşti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.